Ayrım 13.
Greg ve Tim her çarşamba akşamını ve her 15 günde bir hafta sonunu babalarında geçiriyorlardı. Aileen hayatlarına girdiğinden beri baba evlerindeki akşamlar iple çekilir olmuştu ama Tayibe'nin geldiği o yaz tatil bir şölene dönüştü. Radomisliler yaz için Fire Island'da kumsalın üzerinde bir ev tutmuşlardı. Tayibe'nin 5 haftalık dil kursu bitince onu ve oğlanları alıp tam bir aile hayatı yaşamak üzere yazlıklarına geçtiler. Sabahları kalkar kalkmaz mayolarını giyip kumlara fırlıyor, kahvaltılarını bile kumların üstünde yapıyorlardı. Sabahtan akşama kadar ya balık tutma, ya bisiklet, ya yüzme yarışındaydılar. Öğlenleri Aylin kocaman bir tasa doldurduğu karidesleri atıyordu çocukların önüne. Tim, Greg ve Tayibe hayatları boyunca o yazki kadar çok karides ve dondurma yemediler. Akşamları mangal yakıp ateşte köfte, sosis ya da balık kızartıyor, her tarafları vıcık vıcık yağ olunca doğru denize koşuyorlardı. Aylin komşuların çocuklarını da çağırarak onlara bir pasta atma partisi bile düzenlemişti. Bir sürü çocuk bir sürü pastayı birbirlerinin suratına fırlatıp durmuşlardı gün boyu ve o kadar eğlenmişler, o kadar çok gülmüşlerdi ki akşam Tayibe'nin karın kaslarına sancılar girmişti. Tim ve Greg işten döndükten sonra klasik müzik dinlemekten başka hiçbir şey yapmak istemeyen babalarının yaşamdaki bu olağanüstü değişimine şükredip duruyorlardı. O yaz hepsini etkileyecek önemli kararlar alındı. 4. sınıfa geçen Tayibe 5'i bitirince Aylin ve Michelle'in yanına alınacaktı. Tabii Nilüfer ve Kasım Bey kabul ederlerse. Yaz sonunda Tayibe Ankara'ya, oğlanlar annelerine, Radomisliler de Nuri ile birlikte evlerine döndüler. Yapılacak çok iş vardı. Evlerinin 3 yıllık kontratı bitiyordu. Kendilerine hem ev hem ofis bulmak zorundaydılar. Michelle ile Aylin tüm imkanlarını zorlayarak 60 East End Avenue'da muhteşem manzaralı bir kat aldılar. Evlerinin tam karşısındaki 75 East End Avenue'da ofislerini taşıdılar. İki odası ve bir bekleme salonu olan ofis yine müşterek olarak kullanılacaktı. O kışı yeni evlerine ve yeni ofislerine taşınarak, onları dekore ederek ve housewarming partileri vererek geçirdiler. Ailenin çok güçlü bir sosyal yanı vardı. Çalıştığı hastanede herkese dost olmuş, kendisini herkese sevdirmişti. Bölüm şefleriyle olduğu kadar tüm doktorlarla, hasta bakıcılarla, temizlikçilerle bile iyi geçiniyordu. O kış Radomislilerin evlerinden misafir eksik olmadı. Bu sosyal hareketlilik kısa sürede iş hayatlarına da yansıdı. Yine bir davette New York Hospital'ın başhekimi Michelle'e "Sayın Radomisli" dedi. "Sizin Einstein'daki şöhretinizi bizim hastanede herkes duydu. Keşke bizde de sizin gibi değerli bir psikolog bulunsaydı. Eğer tavsiye edebileceğiniz biri varsa bana bildirir misiniz? Değerime gerçekten inanıyorsanız kendimi teklif edebilirim," dedi Michelle. Allah'ın günü Bronx'a kadar gideceğine, evine çok yakın bir hastanede hem de ailenle birlikte olmak. Michelle New Rochelle'da çalışmaya başlayınca Aylin gibi o da Cornell'a öğretim üyeliğine de getirildi. Radomislilerin her ikisinin de mesleki hayatları doruğa kadar yükseliyordu. İlişkilerinin ve sosyal hayatlarının da etkisiyle karı kocaya hastalar yağmur gibi yağmaya başlamıştı. Evlerinin borcunu tahmin ettiklerinden çok daha kısa bir zamanda ödediler. Aylin yaz sonunda yine hamile kaldı ve birkaç ay sonra yine düşük yaptı. 4-5 yıl boyunca bu evlilikte Aylin'i düşürdüğü çocukların dışında mutsuz kılan hemen hemen hiçbir şey olmadı. Michelle karısının gözünün içine bakıyordu. Evleri çok güzeldi. Sevdikleri, anlaştıkları arkadaşlarıyla sık sık birlikte oluyorlardı. Aylin'in kolej arkadaşı Bigen'in kocası Coşkun Kırca, Birleşmiş Milletler'e daimi delege olarak atanmıştı. Üner ve Berna Kırdar, Emel ve Paul, Zeynep Tarzı, Maya Karaca, Michelle'in kolejden sınıf arkadaşları Ian Siki ile Talat Halman ve eşleri en sık görüştükleri Türklerin arasındaydı. Hele Leyla ve Ivan onlarla aynı apartmanda oturdukları için hemen hemen her gün beraberdiler. Aylin hem kendinden 6 yaş büyük hem de çok aklı başında olan Leyla'yı adeta kaybettiği annesi Leyla Hanım'ın yerine koyuyor, her sabah ona bir kahve içmeye uğruyor ve her şeyini ona danışıyordu. Hastaneden ve başka çevrelerden de bir sürü arkadaşları vardı. Türkler eksik olmuyordu New York'tan. Betin ile Ender orada okuyan kızları için çok sık gelip gidiyorlardı. Ara sıra da sevgili Hilmi dayısıyla Rosie geliyordu. Yıllar yoğun yaşanan iş hayatı ve eğlenceli bir sosyal yaşamla dolu dolu geçip gidiyordu. Aylin uzun yıllardır aradığı huzura kavuşmuş gibiydi. Tayibe'nin yanlarına gelmesiyle mutlulukları daha da perçinlendi. Aylin sürekli düşüklerden sonra kaderine razı olmuştu. Tanrı'nın vermediği çocuğu belki de böylece Nilüfer vermiş oluyordu ona. Leyla Hanım yıllar önce nasıl Nilüfer'e Aylin'i vermişse, Nilüfer Aylin'i kardeşi değil de çocuğu yerine koymuşsa, Nilüfer de şimdi ona Tayibe'yi veriyordu. Tayibe'yi öz evladı gibi sevecek, ona bir annenin verebileceği sevgiyi, ilgiyi, sabrı, özeni, kısacası her şeyi bol bol verecekti. Tayibe New York'ta temelli kalmaya, yaz tatilini Adana'da annesi ve babasıyla geçirdikten sonra bir Eylül günü gelmişti. İlkokul 5'i bitirmişti o yıl. Artık tahsiline teyzesinin yanında devam edecekti. Kasım Bey hem kızı çok iyi dil öğrensin istemişti hem de Mustafa'ya delice düşkün olup Tayibe'yi ihmal eden Nilüfer'den giderek içine kapanan kızını uzaklaştırmanın iyi bir fikir olacağını düşünmüştü. Aylin çok mutluydu. Michel de Aylin nihayet bir evlada kavuştu diye seviniyordu. Oğlanlar 2 yaz evvel birlikte çok eğlendikleri arkadaşlarına tekrar kavuşmuşlardı. Tayibe New York'a ikinci gelişinde de tıpkı ilk seferde olduğu gibi yalnız başına uçağa bindirilmiş, hosteslere teslim edilmişti. Üstelik bu kez yanında Nuri de yoktu. Nilüfer birkaç yıl önce Suudi Arabistan'da korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Kalça kemiği kırılmış, yüzü gözü paramparça olmuştu. Aylarca komada kalmıştı. Doktorların hayatından ümitlerini kestikleri bir sırada yavaş yavaş açılmış, hayata geri dönmüştü. Ama o dünya güzeli yüzü tanınmaz haldeydi ve gözlerinden biri hiç açılmıyordu. Nilüfer'in tedavisi çok uzun yıllar sürdü ve çok ızdıraplı oldu. Bu yıllar içinde felakete uğrayan pek çok insan gibi Nilüfer de dini arayışlar içine girdi ve kendini İslam'a verdi. Bir ara tesettüre girdi, 5 vakit namaz kıldı ve çevresini hocalarla doldurdu. Bu dini eğitimden Tayibe de nasibini bolca aldı. 5'i bitirdiği yıl bütün bir yaz Nilüfer çocuğa dualar ezberletti, abdest almasını, namaz kılmasını öğretti ve Amerika'ya giderken de yanına bir namaz seccadesi, bir namaz örtüsü, bir tesbih ve Kur'an verdi. Aylin Tayibe'yi karşılamak için havaalanına giderken içinde bir sıkıntı vardı. Çok yakın arkadaşlarından birinin kocası vefat etmişti, o gün mevlüt okunacaktı. Çalışan arkadaşlarının da gelebilmesi için özellikle geç saate konmuştu mevlüt. Oraya gitmemezlik edemezdi. Yurdundan uzakta yaşayanlar için bu gibi törenler çok daha derin anlamlar taşıyordu. Aylin Tayibe'yi ya hemen eve bırakacak ya da yanında Mevlüt'e götürecekti. Küçücük bir kızı duaların okunacağı, gözyaşlarının akacağı o ağır havalı eve nasıl sokacaktı? Gelir gelmez yalnız kalmasını da istemiyordu. Ne kötü bir tesadüftü bu. Tayibe 2 uzun örgüsüyle bir söğüt dalı gibi incecik çıktı gümrük kapısından, gözleriyle kalabalığın arasında teyzesini aradı. Teyze yeğen hasretle kucaklaştılar. Aylin kızına kavuşmuştu sonunda. Arabada giderlerken Aylin sıkıla sıkıla durumu anlattı küçük kıza. Acaba onunla beraber Mevlüt'e gelmek ister miydi? Gelmek isterim teyze dedi kız. Ama Tayibeciğim bilesin ki küçük bir kız için pek eğlenceli bir şey değildir Mevlüt. Çok sıkılırsan yatak odasına geçer, orada sesini çıkarmadan televizyon seyredersin. Sıkılmam ben teyze. Aylin'le Tayibe Mevlüt okunacak evin garajına girdiler. Aylin arabasını park etti. Teyze bagajı açar mısın lütfen? Ne alacaksın oradan? Valizimde başörtüm var, Kur'an'ım var, onları istiyorum. Ne? Dedi Aylin. Başörtümle Kur'an'ım. Aylin bir ara yanlış duyduğunu sandı. Gözlerini kırpıştırarak baktı Tayibe'ye. Çocuk çok ciddiydi. Bagajı açtı, Tayibe'nin valizini çıkardı. Kız eliyle koymuş gibi buldu aradıklarını. Kur'an'la başörtünün yanı sıra bir de tesbih çıkarmıştı. Yukarı çıkıp eve geldiler. Herkes yan yana dizilmiş iskemlelerde oturuyordu. Dua başlamıştı. Aylin'in üstünde askılı, çiçekli bir yazlık elbise vardı. Başına çantasından çıkardığı Hermes eşarbını örttü. Diğer kadınların da kıyafetleri Aylin'inki gibiydi. Tayibe kenarları oyalı tülbent bezinden beyaz namaz örtüsünü doladı başına. Saçları kapandı. Sadece ince küçük yüzü ortada kaldı. Kur'an'ını kucağına açtı. Tesbihini eline aldı. Gözlerini kapayarak hocalarla birlikte dudaklarını kıpırdatarak ağadı tekrara başladı. Salondakiler teker teker fark etmeye başladılar Tayibe'yi. Birbirlerini dürtüp gözleriyle işaret ettiler. Bir müddet sonra herkes küçük kıza bakıyordu. Tayibe oradaki cemaatin bilemediği her şeyi biliyordu bu konuda. Doğru yerlerde ayağa kalkıyor, selam veriyor, doğru yöne dönüp sırt sıvazlıyor, ilahilere katılıyor, hocalarla bir ağızdan dualar okuyordu. Aylin gülsün mü, ağlasın mı şaşırmıştı. O gün eve dönerken Tayibe Aylin'e bütün bir yaz Nilüfer'in nezaretinde aldığı din eğitimini anlattı. Acaba her sabah bir namaz kılacak olsa Aylin ne derdi? İyi yürekli, ahlaklı, doğru dürüst bir insan olmak için namaz kılmanın yetmeyeceğini biliyorsun değil mi Tayibe? Dedi Aylin. Biliyorum teyze. İyi yürekli, temiz ahlaklı, dürüst bir insansan eğer Tanrı seni namaz kılmasan da sever. Onu da biliyorum. O zaman kararını sen ver. Kılmak istiyorsan kıl, bu senin seçimin. Teyze, benim namaz kılmamın tek bir nedeni var. Neymiş o? Anneme söz verdim. Aylin durdurdu arabayı, sımsıkı sarıldı Tayibe'ye. Sen dünyanın en iyi, en temiz kulusun Tayibe dedi. Kılsan da kılmasan da Tanrı seni çok seviyordur. Nasıl istersen öyle yapsan. Tayibe'nin gelişi Nuri'yi de çok sevindirmişti. Hem evin içine bir canlılık getirmişti küçük kız, hem de eski bir dosta kavuşmuştu Nuri. O günlerde uzamayan boyu, çıkmayan sakalları için hanımın zorla uygulattığı bir tedavi altındaydı. Çok inatçı bu senin teyzen demişti bir gün. Bana dünyanın hapını yutturuyor, her günde kalçama bir iğne yiyorum. Ankara'da koskoca hastanede yapılmayanı bana teyzen mi yapacak yani? O kafasına koyduğunu yapar. Benim boyumu uzatamaz ama. Bir bildiği var ki ısrar ediyor Nuri. Gönlü kırılmasın diye kabulleniyorum ben de, sırf gül hatırı için. Tayibe'ye oğlanların yattığı oda verildi. Çarşambaları ve hafta sonları geldiklerinde araya takılan perdeyi çekiyor ve güya odalarını ayırıyorlardı. Aslında o kadar çok azıp, o kadar çok eğleniyorlardı ki Mişel sık sık gidip onları uyarmak zorunda kalıyordu. Hayatları çok muntazamdı. Aylin ve Mişel hafta içinde erkenden kalkıyor, çoğu zaman saat 7'de işte oluyorlardı. Bu nedenle hafta işleri erken yatmaya da gayret ediyorlardı. İlk hastalarını saat 7 sularında kabul etmeye başlıyordu Aylin. Bunlar çoğunlukla işe gitmeden önce doktorlarını görmeye gelen stresli profesyonellerdi. Mişel psikolog, Aylin psikiyatrdı. Mişel psikolog olarak reçete yazma yetkisi olmadığı için ilaca ihtiyacı olan hastalarını Aylin'e devrediyordu. Böylece birçok kişi müşterek hastalarıydı. Öğlen yemeğini de ofislerinin hemen karşısındaki küçük lokantada ya da New York Hospital'ın yemekhanesinde yiyorlardı. Yemek boyunca hastalarının sorunlarını konuşuyorlar ve bir nevi konsültasyon yapıyorlardı. Öğleden sonra randevuları 6'dan 7'den önce bitmiyordu. Haftanın iki günü de hastaneye bağlı tıp okulunda derse gidiyorlardı. Aylin tıp öğrencilerine, Mişel de test hazırlayan psikologlara ders veriyordu. Eve ilk dönen Tayibe oluyordu. Ödevlerini yapıp Mişel ile Aylin'in gelmesini bekliyor, Nuri ile laflıyordu. Mişel eve gelince klasik müziğini açıyor ve bir saate yakın Tayibe'nin dersleriyle ilgileniyordu. Sonra sofralarına oturup Nuri'nin hazırladığı lezzetli Türk yemeklerini yiyorlar. Yemek boyunca en çok Tayibe'nin okulunda yaptıklarını, ettiklerini, öğrendikleriyle ilgileniyorlar. Tatlı sohbetler yapıyorlar. Yemekten kalkınca da televizyon seyrediyor, müzik dinliyor ve erkenden yatıyorlardı. Tayibe'nin televizyon müsaadesi saat 10'a çeyrek kala bitiyordu. Oğlanların olduğu geceler ve hafta sonları daha renkliydi. Hafta sonları ekseri bir sarfiye yerine gidip dönüyorlar, geceleri dostlarıyla çıkıyorlar ve bazen yazları kumsalda bir ev tutuyorlardı. Aylin'in çok özenle hazırladığı günler ve geceler vardı. Çocukların doğum günleri, Noel ve Şükran günü bunlardan bazılarıydı. Aylin Müslüman doğmuş, sonradan da bir çocuk yapma uğruna Musevi olmuştu ama kutlamak için en çok neşeli ve renkli Hristiyan bayramlarını seviyordu. Boynunda bir zincirin ucunda maşallahla birlikte bir haç, bir de Yahudi yıldızı taşıyordu. Çok basit bir açıklaması vardı. Bütün insanları Tanrı yaratmıştı. İnsanlar Tanrı'ya yakarmak için değişik yollar bulmuş, değişik dinlerle etkilenmişlerdi bu yolları. Tanrı herkesin Tanrısıydı. Aylin de dinleri ne olursa olsun bütün insanları seviyordu. Bir doktor olarak ayrım yapmamak için yemin etmişti. Her insana ve her dine saygısı eşitti. İspatı da bir zincirin ucunda, boynundaydı. Aylin böyle biriydi işte ve Mişel bayılıyordu karısına. Aylin'in de insan sevgisi ne kadar yoğunsa, gözü karardığında cesareti de o denli deliceydi. Özellikle birilerine haksızlık edildiği kanaatine varırsa, haksızlığa uğrayanı korumak için göze almayacağı şey yoktu. Bir çarşamba akşamı Michel, Aylin ve çocuklar küçük bir lokantada yemek yemek üzere evden çıkmış, karşı caddeye geçmek için trafik ışıklarının değişmesini bekliyorlardı. Birden köşeden hızla fırlayan bir siyah Cadillac, ışıklarda duran küçük Volkswagen'e çarptı. Volkswagen'de genç bir karı koca vardı. Genç adam arabasından indi ve Cadillac'a doğru gitti. Birden Cadillac'ın kapısı açıldı, mafya kılıklı iki herif, genç adamı yaka paça arabaya atıp kapıları kapattılar. Bunlar bir saniyenin içinde oldu. İkinci saniyede Aylin Cadillac'ın yanındaydı. Kapıları tekmeleyip camları yumrukluyor ve avaz avaz bağırıyordu. Michel yanına gidene kadar ışıklar yandı ve araba vınlayıp gitti. Aklını mı kaçırdın? Adamlar seni öldürebilirlerdi dedi Michel. Elime geçirseydim ben onları öldürürdüm dedi Aylin. O anda kanında Giritli Deli Mustafa Naili'nin genleri dolaşıyordu şüphesiz. Aylin'in hasta seçimleri de böyleydi. Hiç kimsenin almaya cesaret edemeyeceği en belalı hastaları almaktan çekinmezdi. Laurie Krauss, Aylin'e gönderildiğinde Michel bu hastayı kabul etmemesi için çok yalvarmıştı Aylin'e. 12 kere intiharı denemiş birine ne yapabileceğini zannediyorsun. Ümitsiz vaka bu kız demişti. Kızı gördün mü sen Michel? Dosyalarını inceledim Aylin. Alma bu kızı yalvarırım. Çok genç, çok öfkeli. Kendisini görseydin böyle demezdin. Hiçbir doktor her an intihar etmeye hazır bir psikopatın töhmeti altında kalmak istemez. Hastan mı eksik Aylin? Kuyrukta bekliyorlar seni. Bunun yerine 3 ayrı insana hayrın dokunsun. Boşuna zaman harcama. Alma bu kızı. Kızın gözlerinde bir şey vardı Michel. Yaralı bir hayvan gibiydi. Ona yardım edebileceğime eminim. Sen iflah olmazsın Aylin dedi Michel. Aylin Lori'nin tedavisine başladığında kızı intihar fikrinden vazgeçirebilir, başka bir saplantıya yönlendirebilir miyim diye düşünüyordu sadece. Bir gün onun tamamen iyileşmiş bir genç kadın olarak kendine destek olmaya kalkabileceğini tahmin bile etmiyordu. Ama artık Aylin'in de genç kız olma yolunda bir küçük kızı vardı ve ergenlik sorunlarını daha yeni geride bırakmış bir başka kızdan nasıl esirgeyebilirdi sevgisini? Oysa doktorlar hastalarına sevgi vermek zorunda değildiler. Hatta sevgi vermemeliydiler. Hastalar tedavi olmak, yönlendirilmek, doğru yola sevk edilmek için gelirdi doktorlarına. Ama Aylin'e bunu anlatmak mümkün olmuyordu. O her hastasıyla bir sevgi, dostluk, paylaşma ilişkisine giriyor, rapor vermek zorunda kaldığı üstlerini de fıttırıyordu. İşte böyle bir ilişki daha başlıyordu. Laurie Krauss. Aylin Laurie vakasına sadece akademik bilgilerini değil artık kendini bir anne bildiği için yüreğini de koyacaktı. Tayyip'e de rüyasında görse inanamayacağı bir ana kız ilişkisinin içine girmişti. Teyzesine, annesine hiç olmadığı kadar yakındı. Ona bütün dertlerini açabiliyor, onunla arkadaşlık ediyor, birlikte deli gibi eğleniyorlardı. Her konuda hoşgörüsü çok geniş olan Aylin bir tek dersleri konusunda kendi uçuk kişiliğinden beklenemeyecek kadar disiplinliydi. Kötü nota asla göz yummuyor, ödevlerin çok muntazam yapılmasında ısrarlı oluyordu. Evdeki diğer düzenlerin sağlanmasından Michel sorumluydu. Yatma, kalkma saatleri, hafta sonu yapılacak alışveriş listeleri, sinema, tiyatro seçimleri, Tayyip'in yaşı icabı hangi sinemalarda ve televizyonda filmleri ve programları seyredip seyredemeyeceği Michel'den soruluyordu. Sosyal hayatını yönlendirense yine Aylin'di. Küçük kızı apartmanlarında birçok çocuk tanıştırmış, hem onları hem de Tayyip'in okulda sevdiği birkaç arkadaşını sık sık eve çağırmıştı. Tayyip'e bir gün oynamak için gittiği parkta Türkçe konuşan bir küçük kız gördü. Teyzesinden tanışmak istediği insanlara çekinmeden gidip kendini tanıtmasına gerektiğini, böyle davranmanın hiç ayıp olmadığını öğrenmişti. Aslında Anadolu terbiyesiyle yetişmiş, küçükler izinsiz konuşmaz, her lafa karışmaz, tanımadığın kimselerle sakın buluşma gibi fikirlerle şartlanmış çocuğun çekingenliğini yenmesi kolay olmuyordu ama teyzesine o kadar hayrandı ki onun her söylediği mutlaka doğruydu. Kızın yanına yaklaştı. Seni Türkçe konuşurken duydum. Ben de Türk'üm dedi. Küçük kız şaşırdı. Parkta birlikte geldiği kadına koştu. Bak o da Türk'müş, o da Türk'müş dedi. Benim adım Tayyip'e Gülek. Marymount School'a gidiyorum. Benim adım Gülcan Kırca. Babam Birleşmiş Milletler'de büyükelçi. Biraz birlikte oynadılar, sonra Tayyip'e eve döndü ve Aylin'e o gün tanıştığı küçük kızı anlattı. Adı neymiş dedi Aylin. Gülcan. Soyadı da Kırca olmasın sakın. Tayyip'e teyzesinin nasıl böyle her şeyi bildiğine şaştı kaldı. Sen bugün onunla tesadüfen tanışmasaydın, iki gün sonra nasılsa tanışacaktın. Perşembe akşamı onlara yemeğe davetliyiz, dedi Aylin. Bu arada Tayyip Bey'i görmek için ara sıra Nilüfer de gelip kalıyordu onlarla. Hala konuşmuyorlardı Michel'le. Ama Michel'in evine gelip kalmakta bir sakınca görmüyordu. O ev onun kardeşinin eviydi. İstediği zaman gelir, istediği kadar kalırdı. Aldırdığı yoktu Michel'in. Nasılsa Nilüfer pek ender geliyor, 15-20 günden de fazla kalmıyordu. Michel, Nilüfer'in aklından zoru olduğuna inandırmıştı kendini. Bir kaçık yüzünden Aylin'le Tayyip Bey'i kırmamaya kararlıydı. Ama bazen ilginç atışmalar geçebiliyordu aralarında. Nilüfer New York'tayken saatlere uyum sağlayamıyor, geceleri çok geç saatlere kadar uyuyamıyor, salonda televizyon seyrediyor ve saat 12'de, 1'de, 1.30'da canı çay veya başka bir şey istedi mi gidip Nuri'nin kapısını vurmaya başlıyordu. Nuri'nin uykusu çok ağırdı, kolay kolay kalkamıyordu. Bir gece kapı vuruşları Michel'i uyandırdı. Michel yatağından kalktı, koridora çıktı. Hayrola, rahatsızlandınız mı? Hayır. Niye Nuri'yi uyandırıyorsunuz? Bana çay yapsın diye. Ben yaparım çayınızı, lütfen siz salona dönün, dedi Michel. Ben çayımı Nuri yapsın istiyorum. Nuri benim adamım. Ben onun bu saatte uyanmasını istemiyorum. Benim de adamım. Hayır Nilüfer Hanım, senelerdir maaşını ben veriyorum. O benim adamım. Nuri'nin bu saatte uyandırılmasını istemiyorum. Çayınızı ben yapacağım. Nuri benim adamım ama illa da çayı sen yapmak istiyorsan açık olsun, dedi Nilüfer. Arkasını dönüp kırıta kırıta salona yürüdü. Michel çayı kaynattı, tepsiye koydu, götürdü. Şuraya koy. Tepsiyi masaya bıraktı. Çayından bir yudum içti Nilüfer. Beğenmedim, dedi. Çok koyu olmuş. Michel yutkunup yatak odasına döndü. Aylin de uyanmış, yatakta oturmuş onu bekliyordu. Ne olduğunu sordu. Michel anlatırken gülme krizine tutuldu. O kadar çok güldü ki Aylin bir ara telaşa bile kapıldı. Ertesi gün Aylin ablasına, sessiz ve derinden amacına ulaşıyorsun Nilüfer, dedi. Michel'in senin yüzünden aklını kaçırmasına ramak kaldı. Yaşam Radomislilerin evinde tek düze, huzurlu ve sorunsuz akıp gidiyordu. Hayatlarında hiç kötü bir şey olmuyordu. Hiçbir uyumsuzluk yoktu. Çocukların hepsi mutluydu. Nuri'nin boyu bile uzamaya başlamıştı. Hele o her zamankinden daha da mutluydu. Michel karısına tapıyordu. Aylin birden bu kadar mutluluktan sıkılıverdi. Bu sıkıntının ilk işaretlerini birkaç kat aşağıda oturan arkadaşları Leyla gördü önce. Leyla'nın kocası Ivan, Michel'in kolejden sınıf arkadaşıydı. Her iki karı koca da birbirlerine çok yakındılar. Ivan iş icabı sık sık başka memleketlere, uzun süren seyahatler yapıyordu. Leyla koca şehirde ergenlik çağının sorunlarını yaşayan kızıyla tek başına uğraşmaktan ve yalnızlıktan bunalmıştı. O da hep Aylin'e dert yanardı. Yine Aylin'in kahveye indiği bir gün kocasının yokluğundan yakınıyordu ki Aylin sözünü kesti. Sen ne kadar şanslı olduğunu farkında bile değilsin Leyla, dedi. Sana nefes alabileceğin bir zaman kalıyor. Ya benim yerimde olsan ne yapardın? Leyla şaşırdı. Sen mutlu değil misin Aylin, diye sordu. Mutsuz sayılmam ama bazen boğulacak gibi oluyorum. Bir süre hiç konuşmadan oturdular. Yanlış anlama, Michel'in hiçbir suçu yok ama ben bir makine gibi hep aynı saatte aynı işleri yapmaktan yoruldum, dedi Aylin. Bir tatile çıksana, dedi Leyla. Bu tatilin halledebileceği bir şey değil. Çok beraber oluyoruz. Beraber yatıp beraber kalkıyoruz. Beraber işe gidip beraber dönüyoruz. Beraber yemek yiyor, beraber çalışıyoruz. Bizim ayrı ayrı bir şeyler yapmamız gerek. Ne mesela? Ne bileyim ben? Keşke Michel'in hayatında bir kadın olsa. Delirdin mi sen Aylin? İnan bana çok iyi olurdu. Biliyor musun Leyla? Bana 80 de gına geldi. Hayatında biri olsa Michel isteksizim diye bana gücenmezdi o zaman. Senin hayatında biri mi var yoksa? Leyla ödü koparak sordu bu soruyu. Asla, dedi Aylin. Tam tersine ben bir sürü erkeklerden de aşktan da seksten de uzak kalmak istiyorum. Şöyle kendime kalmak.